T Cetveli'ne hoş geldiniz. Bu hafta Mehmet Atakan Foçar, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca çok ilginç bir haberden yola çıkarak Türkiye'de parodi habercilik kavramına biraz değinmeye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir haber yayıldı. Bekarlık vergisi diye bir kavramdan bahsedildi. Tartışmanın ilk çıktığı yerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıydı. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Gençlerimizin evlilik çağı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Kızlar da erkekler de. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Tabii bunun ardından sosyal medya durumu bir sürü tartışma çıktı. Bir sürü şaka yapıldı. Espriler gırla gitti. Bekarlara vergi geliyor açıklaması da tam bunun parçası olarak karşımıza geldi. Ciddi birkaç haber sitesinde yer alan bu haberde çok absürt cümlelerle rastlamak mümkündü. Mesela bir yetkiliye dayanarak deniyordu ki evde kalan kişi de hem ailesine hem de topluma yük. Sümsük sümsük ailelerinin peşinde dolanıyor bu evde kalan arkadaşlarımız. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Psikolojileri de bozuluyor bir süre sonra. İyice tuhaf tiplere dönüşüyorlar, görüşü yer alıyor. Sonra bir satır alta bakınca hemen her şey ortaya çıkıyor. Mottosu yalan, dolan, iftira olan kaporoza dayanıyor haber. Haber çok eğlenceli bir dille yazılmış ama ciddi haber siteleri bunları alıp sayfasında gerçekmiş gibi paylaşmaya çalışmış. Tabii bunun ardından akla birçok soru geliyor. Biraz biz de bunları konuşacağız. Şimdi temel bir soruyla başlayalım bence. Hepimizin yanıtlaması gereken bir şey. Teyitçi kimliklerimizi bir kenara bırakalım. Cumartesi veya pazar sabahı, zaten hafta sonu çıkmıştı bu muhabbet. Evde oturuyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz, cep telefonunuzda, sosyal medyada geziyorsunuz ve o sırada birden önünüze böyle bir haber çıkıyor. Gerçekliğini, yanlışlığını sorgulama konusunda ne düşünürsünüz?
Yani gene neye inanmışlar derim ben tabii ki tecrübelerime dayanarak
ama. Teyitçi kimliğini
yani,
kenara bırakmayın.
Ama nasıl bırakabilirim ki yani?
Niye bu gömleğini yani çıkar, formantaya as.
Yani, yani bu kadar da olur mu gibi bir soru geliyor mu mesela?
Yani illaki geliyor çünkü işte biraz daha derinleşeceğimiz bir konu olarak bu da mı oldu tepkisi insan aklına geliyor. Yani bana sorarsan bizim için gelmesi, yani geliyor dememiz inandırıcı olmaz çünkü tabii ki, çok tabii fazla ki şüpheyle yaklaşıyoruz ama bazı şeylere de inandığımızda oluyor yani, baktığımızda da olabileceğini düşünüyoruz. Hatta bazen işte bizim birbirimize paylaştığımız işi yaparken karşımıza çıkan haberlerde
ben geçen gün yani. Geçen gün işte şu Ankara'ya düşen kuş konusunda o kadar çok önüme düşüp durdu ki, bir de ben tabii böyle artık teyitçi gibi düşünmeyi uzun süredir böyle teyitçilik yapmadığım için devamlı böyle idari işler, işte iş geliştirme, planlama vesaire, o işlerin arasında sürekli karşıma Facebook'tan düşen bir Ankara'ya kuş düştü videosu. Ya bu gerçek mi diye kalkıp içerik ekibine sormama neden oldu. Şimdi düşünüyorum ya, ben bile bunu yapabiliyorsam demek ki sürekli karşıma çıkan bir şeyin acaba gerçek mi diye gelip size sormama vesile olmasına sebep olabiliyorsa, demek ki insanlar da yani bunu görünce olabilir diye düşünüyorlar.
Tam olarak aslında sormak istediğim buydu. Çünkü bakınca ya şunu, tamam artık bu işin içinde olduğumuz için hepimiz şunu diyoruz. Ya bekarlık vergisine böyle şey mi olur gibi bir şey diyebiliriz ama birisi görünce şunu da diyordur. Yuh artık bunu da yaptılar demek ki diyen de vardır yani kendi dünyasında, kendi evreninde ve bunu diyenler çok oldu ki bu haber sitelerinde de yer aldı.
Bir grupta buna nasıl insanlar inandı diye tartışmış. Ben sonra onu fark ettim. Şimdi bu konunun nereden çıktığı muallak bu arada. Birkaç Twitter hesabı aynı anda ya birbirlerinden görüp ya da aslında kendileri ürettiklerini zannedip paylaşmışlar bunu, işte yok artık bekarlık vergisi de geldi falan gibi. Sonra biz analizi yayınladıktan sonra şunu gördüm. Teyitorg bile bunun yanlış olduğunu yayınlamış diye böyle ünlemler. Sanki bizim bunu yanlış diye yayınlamamız çok büyük bir olaymış haline de dönüşmüş. Ama bir yandan da takip ettim gündemi. Bizim siteye gelen tıkların %90'ı falan o gün Google'a yapılan bekarlık vergisi aramasından gelmiş. Ve tahmin ediyorum, şimdi açık bakmadım ama Google'daki aramalarda bekarlık vergisinin yükselişine baksak muhtemelen o birkaç gün boyunca insanlar bekarlık vergisi diye aratıyordu. Aslında bir grup buna nasıl inanıyorlar diye sorarken bir grup da ya böyle saçma şey mi olur diye düşünüp ona balıklama atlayabiliyor.
Evet, bunu teyitlemenize ne gerek vardı? En çok aldığımız tepkilerden birisi bir tarafta da. Daha da komik bir şey vardı bu haberin. Bazı haber siteleri bunu alırken biz daha bu analizi yayınlamadan önce bizim adımıza bir çıkarım da yapmıştı. Bence bu çok daha komikti. Teyit.org'sa konuyla ilgili olarak bir uyarıda bulundu. Hiçbir resmi kaynağa dayanmayan bu iddia sadece bir iddia olarak bazı platformlarda dolaşmakta.
Biz daha yayın yapmadan bunu koymuştuk.
Tabii. Ancak haberin resmi bir kaynağının olmaması da konuyu merak eden vatandaşların ilgisini çekmiş durumda diye bir siteye koymuşuz.
Ben geçen gün şey gördüm ya, Teyitork editörüne not diye iki not üstüne koymuştu. Bu haber hiçbir kaynağa dayanmamaktadır diye bize not bırakmış. Evet. Çünkü biliyor Teyit'ten gelecekler, o habere bakacaklar ve yanlış olduğunu tespit edecekler. İlginçmiş.
Evet evet, bu ya, zaten çok bozuk bir cümleyle. Bu iddia sadece bir iddia olarak bazı plan Nilgün görse ise saçını başını yolar. Bizden böyle cümle de çıkmaz ama sanki biz yalanlamışız gibi. Bir de bu da o haberin altında bunun yanlış olduğunu söyleyenler de bu vurguyu yapıyor. Yani bizim bile fake'imiz oradan çıkmaya başladı tuhaf bir şekilde.
İlginç işte, aslında bunun dayandığı yer şurası bence. Bunu birkaç örnekte daha yaşamıştık. Türkiye'de o kadar saçma şeyler olabiliyor ki absürtlük düzeyi çok, nasıl söyleyeyim, çok böyle düşük. Dolayısıyla aşırı absürt olan bir şey günlük hayatta, yani gerçekliğimizde böyle bize temas edemeyecek kadar absürt olan şeyler birden hayatımızın içine bomba gibi düştüğü için insanlar müthiş absürt şeyleri gerçek zannedebiliyor. Bunun artık literatürde bir bilişsel çelişki olarak adını koymak gerekiyor. Gülün Hanım, siz artık bunu bir ele alıp literatüre yerleştirirseniz. Bu Türkiye'ye özgü mü sadece emin değilim ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu sık sık yaşanan bir şey. Çok absürt olması bir şeyin yanlış olabileceğine dair şüphe uyandırmıyor.
Ya, Türkiye'ye özgü değil. Ya bence biraz son yıllarda ilmelenmesinin nedeni bir, tabii sosyal medyanın etkisi çok fazla. İkincisi tabii ki burada herhangi bir kontrol mekanizmasının o kadar devreye girmemesi. Üçüncüsü insanların sosyal medyadaki içeriklerle nasıl baş edeceğini bilmemesi. Bir de tabii ki Türkiye'de ve dünyada da politik liderlerin yani mizah unsuru haline gelebilecek cümleler ediyor olabilmesi. Yani Trump geldikten sonra Amerika'da da çok fazla şeye rastlandı yani. Onion diye bir şey var biliyorsunuz, evet. Orada da Onion var. Bir de neydi, Bumblebee miydi neydi, bir tane
galiba,
bir
platform galiba, evet.
Var. Oralardaki fake'lere bayağı insana ciddi, yani gerçekmiş gibi inanmaya başlıyorlar son yıllarda baktıklarında. Bunun üzerine araştırmalar falan da,
evet,
var.
Hatta
giderek artıyor.
Bir tane ekleyeceğim. Mesela Too Many People Think Satirical News Is Real diye bir araştırma var. Orada örneğin birisinde demokratların belli konulara çok daha fazla inandığı bu parodi içeriklerde, birisinde cumhuriyetçilerin daha çok inandığına ilişkin bir sonuç da var. Orada
hangi siyasi görüşte olduğunuz çok önemli.
Evet evet, herkes inanabiliyor.
İlla ki inanacağınız bir şey çıkabilir. Ama dünyada da bir artış olabilir ya da hakkında yazılmaya başlanan şeyler artmış olabilir. Ya burada benim bir de yani bir de satir, yani parodi ya da mizah olduğunu belirttiğinizde insanlar tabii ki ona inanma eğilimi azalıyor. Ama bizim sosyal medyadaki sorun bunun zaten özellikle belirtilmiyor olması. Yani hani işte Kaporoz'da yayıldığında ya da bizim Zaytuk'ta falan yayıldığında biliyorsun yani o siteler mizah yapıyorlar, bu şekilde içerik üretiyorlar. Ama sosyal medya paylaşımı yapan biri bunu mizah diye paylaşmıyorum. İnsanlar içerikleri sosyal medyadan tüketmeye başladığında onu gerçek bir habermiş gibi algılıyor. Çünkü insanların haber algısı şöyle değil ki, işte biri bir kadının işte tecavüze uğradığını ya da bir kadının tecavüze uğradığının davasıyla ilgili bilgileri de oradan alıyor. Ya da Rabia Naz'ın meselesini Twitter üzerinden alıyoruz. Yani kişinin o sosyal medya akışı bir haber tüneline dönüştüğü için o yüzden de karşısına mizah olarak yapan birinin de mizah mı yapıyor, gerçek mi söylüyor, bunu ayırt edebilmesi de çok mümkün.
Şey vardı ya, Kaporoz'dan çıkma yine tecavüz deyince aklıma geldi. İstanbul'da bir timsah tecavüz ettiler diye. Şimdi bunu da mesela gerçek zannedip haber siteleri falan alıp paylaşmıştı birkaç yıl önce. Şimdi düşündüğünde aslında bunlar bir yerde de politik bazı şeylere tepki olarak üretilen içerikler. İşte parodi dediğin, satir dediğin şey bir yandan bir mizah kuvveti olan eleştiriye dayalı bir içerik. Ama dediğin doğru, bunu alıp herhangi bir şekilde eğlence amaçlı üretildiğini yazmadığında gerçek haber statüsüne koymaya başlıyorsun. Benzer bir şey bu arada Twitter hesapları için de geçerli. Alıp hesabın üzerine parodi account yazmak mesela bir yandan da orada yeterli olmuyor. Çünkü insanlar hala o şeyi paylaşmaya devam ediyor.
Son dönemde çok çıktı karşımıza. Mesela bu İstanbul Boğazı'nda kıyıya vuran geminin daha önce AK Parti il teşkilatı ile personelinin bir arada olduğuna ilişkin bir parodi hesaptan iddia yayıldı ve bu gerçek zannedildi. Biz bunu doğrulamak zorunda kaldık.
Bir de tabii oralarda şöyle meseleler de var. Bu her zaman çok iyi niyetli ya da espri, evet, amaçlı yapılmıyor tabii ki. Yani orada kendisine parodi deyip ve insanların buna inanma ihtimali üzerinden de yapıyor. Bunu bu arada iki tarafta da görüyoruz. Bu Vahsettin tabii. Hesap tersine bahsedersek işte AK Partililerin yönettiği hesap. Hı-hı. Bir de Diriliş 2023 var biliyorsunuz bizim belalılarımızdan. O da mesela tam tersinden. Yani AK Parti kitlesini eleştirmek, işte Zoka'yı yutturmak amaçlı içerik üretiyor. Ama şimdi işte nerede bu parodidir, nerede bu gerçektir, bunun tanımını yapmak zorlaşıyor. Biz yani kendisine her parodi diye tanımlayan da çok iyi niyetli olmadığında mesela bizim gibi platformları çok zora düşürüyor.
Peki bunu teyit etmeye gerçekten gerek var mı? Size genius soru.
Şimdi biz mesela burada örneğin şu Ankara'ya düşen kuş iddiasına bakalım. Şimdi mesela onu biz yapmayacaktık. Sen geldiğinde...
Biraz daha açıklasana kuşu bu arada. Yani tabii tabii.
Harry Potter filminde yer alan bir Griffin, eski mitolojide Griffin diye geçen Şahgaga galiba Türkçe çevirisi. O kuşun bir maketi internette birisi paylaşmış aslında ama bu iddia dolaşırken gerçekten yaralanmış ve evde bulunan, bakıma ihtiyacı olan bir kuş olarak sosyal medyada paylaşılmış. Hatta bu Ankara'da ve bakmak isteyen gönüllü kişiler bize ulaşsın diye bir parodi haline almış. Tabii biz bu görüntüyü gördük. Biraz kendi aramızda da güldük. Sonra sen geldiğinde bir baktık altına bunu gerçekten gerçek olduğunu zanneden kişiler varmış. Yani kim inanır diyoruz. Buna bu arada ben de inanabilirdim tesadüfen. Yorgun olursun o anda kafan başka bir yerde olur.
Ben inanmadım bu arada. Ben öyle bir şeye düşürme hemen. Ben sadece şüphelendim.
Ya ama bundan şüphelenebilirsin. Gerçekten o anda önüne düştüğünde ya bu vergi olayında da öyle. Sabah kalktığında artık bunu da mı yapmışlar ya her şeye vergi geliyor deyip onu geçebilir ve içini okumayabilir birisi.
Tabii canım. Bir de benim bu gördüğüm kadarıyla bekarlık vergisi konusunda bir paylaşım sadece 11 bin paylaşım almıştı tabii Facebook'ta. Evet. Belki artmıştır da. Şimdi neden bunu teyit ediyorsun? İşte bunu teyit etmeye ne gerek var? Buna sadece salaklar inanır mantığıyla baktığında aslında o zaman bunu teyit etme, onu teyit etme. Bu 11 bin kişi kim? Bunu insanlar hangi motivasyonla paylaşıyor? Bunu bilmeden bu soruyu yöneltmek biraz absürt kaçıyor yani.
Bir de biz mesela metriklere bakıyoruz. Hani paylaşan beğenin üzerinden bakıyoruz ama örneğin işte bu geçen bölümlerde de Twitter'da paylaşım yapma, beğenme etme üzerine de konuşmuştuk. Ben mesela beğeni yapan ya da işte retweetleyen bir insan değilim örneğin. Ama ben de Twitter kullanıyorum ve Twitter'da gördüğüm bir şey aklımda kalıyor. Ve bunun offline'da da yayılma bir de ritmi var. Ya onu da en iyi yansıdığında Atakan'ın biraz önce dediği o Google aramalarında görüyoruz. Yani illa böyle metriklere yansımamış olabilir ama insanların kendi aralarında konuşmasına neden olan da sohbetlere dönüşebiliyor. Yani bu bekarlık vergisi tabii işte geyik olarak yapılıyordur ya da başka bir sebeple yapılıyordur. Ama bir şekilde bir insanın kulağına çalındığında gerçek olup olmadığını bilemeyebilir yani. Çok doğal. Bir yani, de o sadece beğenmesi etmesi üzerinden de hani biz insanları öyle inandırmaya çalışıyoruz. Hani inandırmaya çalışıyoruz derken yani bir bunu yapmaya bir sebep gösteriyoruz. Neden bak işte
elimizdeki tek veri olduğu evet, için olduğu onu için.
Çünkü offline'de bunun ne kadar yayıldığını zaten tespit edemiyorsun. Bir de işte hep konuşuyoruz ya böyle bir inanç ölçer olmadığı için elimizde buna inanmış mı inanmamış evet. mı falan gibi. Gerçekten mesela Atakan acaba inandı mı inanmadı mı gibi bilmiyoruz yani. O yüzden de çok zor elimizdeki tek veri de onlar. Ama ben bazı şeylerin çok offline'a da aşırı sıçramış olduğunu tespit ediyorum. O da insanlar arasındaki sohbetlerden anlıyorum yani.
Peki, birileri bir şey söylediğinde teyitçiler anlıyorum. Size bir soru. Siz insanların başında böyle sürekli dikilip ona gülme, buna eğlenme derken bu insanlar geyik de mi yapmasın?
Geyik yapsınlar ama burada galiba o çizgiyi belirlemek biraz zor olabilir. Yani evet böyle bir haber yani bekarlıkla ilgili bu söylemin ardından kendi aramızda konuşurken bunlar yakında bekarlık vergisi de getirir ha ha ha diye gülebilir birisi ve bu eğlenceli komik o anda yapılmış bir espri olur. Ama birileri bunu haber sitelerine alıp bekarlık vergisi geliyor yakında bir de yetkilinin açıklamasıyla koyduğunda sorun başlıyor. Veya birileri buna inanıp bekarlık vergisi getiriyorlar artık canımıza tak etti yeter gibi bir yaklaşıma girdiğinde yani bu başka bir konu da olabilir.
Belki istenen de odur bu arada politik bir ilgilenme dediğimiz şey diye konuşuyoruz.
Yani bu yüzden galiba o sınırı iyi belirlemek lazım.
Ya şöyle bir şey var benim de düşüncem. Şimdi bir kere haber sitelerine sıçradığında ya da kendisine yazılan haber sitesi diye tarif eden bir yere sıçradığında bence kesin teyide muhtaç bir hale geliyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşıldığında belki hani rahat bırakın şu çocuklar azıcık gülsünler diyebilirsin ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Bu paylaşımı yapanlardan birinin altına yaptığı bir yorum var. İşte yeter siz bunun yalan olduğunu bilmiyor musunuz neden paylaştınız vesaire diyor. Altına gelen bir yorumda da şey diyor. Haberin yalan olduğunu ben de biliyorum. Ama haberin yalan olması gerçek olmayacağı anlamına gelmiyor.
Bu çok eğlenceli bir şey.
Şimdi ya. Bu nasıl bir düşünce yapısı? Tabii yani hem kendi içerisinde barındırdığı çelişkiler itibariyle çok komik. Hem de orada da bir şey var. Israr var. Evet. Sonuna bir de üzgünüm diye böyle bir şey yapmış. O yüzden hani bu düşünce yapısının oluştuğu içerikler genelde daha politik içerikler oluyor tabii. Ve iş hani çok politik tarafa kaydığında da öyle ya da böyle onu yapmak durumunda kalıyorsun. Yani ya gülüp eğlenebilirler de ne bileyim işte Zeytung üzerinden yaptığında ya da Zeytung yaptığında gülüyorsun, eğleniyorsun. Ama bunu ya buradan ya bir tür yani siyasi eğlenceyi dönüştürmek herkesin hakkı. Bu hicivin zaten doğası. Ama bunu da böyle ısrar etmek yani
ondan da emin değilim bu arada. Bu kadar o kadar böyle siyasi konuları, siyasi tartışma meselelerini o kadar parodiye indirgemek de bir yandan sonra bir yerden sonra gerçek odağı da kaçırıyor bana kalırsa. Şimdi bekarlık vergisi gündemi, bekarlık vergisi üzerine çıkan sosyal medyadaki eğlence bence Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerindeki bütün tartışmayı örtbas etti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın başka bir perspektiften bence değerlendirilmesi gerekiyordu. Tabii bu bizim işimiz değil, oturup bunu değerlendirecek değiliz şimdi burada ama neticede söylemeye çalıştığım şey şu. Her şeyi siyasi, parodi ve eğlence hiçbir malzemesi haline getirmek de bence politik olarak anlamlı ve doğru bir şey değil. En azından benim baktığım politik perspektiften öyle.
Peki burada şunun etkisi olabilir mi? Yani sadece bir soru olarak ben de düşünüyorum. Geçmişte işte Levent Kırca gibi bir örnek vardı veya Zeki Metin zamanında yapardı. Bu politik mizah kavramı hayatımızda olurdu ve insanlar gerçekten olaylara tepki, o zamanlar Twitter, Facebook yoktu. İnsanlar bir şeylere tepki gösterirdi, olayların ciddiyetini de belki tartışırdı. Ama orada bir geyik olarak o konu yeterince ele alınırdı. Acaba biraz mizahın da hafif yok olmaya başlamasının etkisi var mı burada?
Yani, olur mu tabii, yani bilmiyorum. Tehlikeli sulara çekiyorsun muhabbeti.
Sadece bir düşünce olarak belki düşünülmesi gereken.
Yok yok haklısın canım tabii ki yani. Sonuçta mizah, ben lisedeyken mizah dergisi okuyordu herkes. Şu anda mizah dergisi kaç tane kaldı o bile soru işareti. Bilmiyorum hala devam ediyorlar.
Twitter'ın kendisi bir mizah alanı olduğu için ihtiyaç da duymuyor olabilirler insanlar ama ben öyle... Ya politik mizah azaldı mı? Belki azalmıştır. Ya ben yani
farklı yerlerde karşımıza çıkıyor benim.
Düşündüğüm çok tartıştığım bir şey de değil. O yüzden çok buna bir cevap veremeyeceğim ama yani insanların ben politik mizaha yönelik duruşlarının değiştiğini zannetmiyorum. Türkiye bunun için her zaman çok uygun bir coğrafyaydı. Öyle devam ediyor ama bence bu yani benim bir bilgim yok.
Bu tabii işin farklı bir boyutu. Yani bizim sitede geçmişte bu konuda yaptığımız bazı analizlere baktım. Zeytun, Kaparoz gibi sitelerin, Diriliş'in bazı içeriklerinde çok komik başlıklar var. Yani hep şimdi sayacağım onları ve muhtemelen dinleyenler ya buna kim inanmıştır diyecek ama gerçekten komik konular. Mesela yakın zamanda ele aldığımız ders notlarını kimseyle paylaşmayan bir öğrencinin notlarını ekrana yansıttığı iddiası. Bir okul kampüsünde güya ekranda öğrencinin ders notları var. Bunu Zeytung ve Kaparoz yapmamıştı ama bir öğrenci yapmıştı. Çok eğlenceli bir içerikti ama birçok kişi gerçek zannetti. IMF'in raporunda Türkiye'nin en neşeli fakirleşen ülke olduğu iddiası. Bunu çok kişi gerçek diye paylaşmıştı. Veya uzayda 5 ay kalan astronota bu yabancı kaynaklı biraz daha 1.4 milyon dolar telefon faturası geldi iddiası.
Böyle haberler bu arada eskiden haber sitelerinin hafta sonlarını kapamak için kullandığı içeriklerdi. Uzun zamandır yapmıyorlar. Bence burada bizim etkimiz de var. Onu da konuşmak lazım da. Eskiden her hafta sonu, her cumartesi neredeyse o hafta sonu hangi editör nöbetçiyse haber sitelerinde oturup yabancı sitelerden bir şey çevirmeye çalışırdı. Hafta sonunda sıcak gündem daha düşük olduğu için böyle uyduruk parodi haberler çevirip bunu gerçekmiş gibi yayarlardı. Teyit'in ilk bir senesinde buna benzer çok fazla içerik var.
Ama geçmişe de baktığımızda, daha da geçmişe gittiğimizde Türkiye'nin tarihinde bu yıl çok konuştuğumuz sakallı bebek mevzu da var. Yani bu tip haberlerin de ki o dönem ölçülebilir etkisi de, o zaman Google yok, arama trendleri yok, bir şey yok ama o tip gazeteler ve o tip asparagus haberlerinde bazı kişiler tarafından gerçek zannedildiği mutlaktır yani. Offline bir şekilde o tip içeriklerle de karşı karşıyaydık. Geçmişte bu yazılı basında daha çoktu belki de. Yani bir tabii veriye dayanarak söylemiyorum, bir varsayım üzerinden gidiyoruz ama bu geçmişten bu yana galiba bu tip asparagus olay karşımıza çıkıyor ve buna inanan mutlaka birileri oluyor.
Ya bu bahsettiğin sakallı bebek haberiyle ilgili ama mesela şöyle bir şey oldu. Evet, parodi o zaman dolaşmış, kimler inanmış bilmiyoruz ama bugün hala o haberden bahsediyoruz.
Evet.
Öyle düşünmek lazım. Yani ama inanarak bahsetmiyoruz sonuçta. Eleştirerek
bahsediyoruz.
İtibar
krizi olarak bahsediyoruz.
İtibar krizi olarak bahsediyoruz. O yüzden yani o dönemlerde hele yakasını bırakması bence daha da zor. Bugün ama Yani hem ben ya ben bunu şakadan dedim deme gibi bir kolaylığı var herkesin. Hem de sosyal medya olmasının bir avantajı var. Orada da yazılan her şey illaki uçup gidiyor. O yüzden kimse de o kadar ciddiye de almıyor. Bir de arşivcilik mantığı olmadığı için yani o basılı gazetede basılmış kalmış. İşte hani o asparagas kelimesinin ortaya çıkma hikayesi haberini de düşündüğümüzde yine hala ondan bahsediyoruz. Yani yine bence geçmiş zamanda iyiymiş bile. Yani bugüne en azından eleştirerek bakabiliyoruz ama bugünün internet çağında acaba nasıl hatırlayacağız bu haberleri? Orası da biraz tartışmalı.
Mutlaka düşünülmesi gereken bir şey daha var belki de. Burada kendi yankı fanuslarımız da büyük önem teşkil ediyor. Yani birisi bugün baktığında bekarlık vergisi çok saçma bir şey, buna kimse inanmaz diyebilir. Ama buna gerçekten inanan kişiler ve senin yakınındaki kişiler, senin arkadaşların, senin ortak paydalar paylaştığın kişiler o haber sitelerini verdiğinde ve senin de evrensel bakışın buna uygunsa çok net onu satın alabiliyorsun. Biraz galiba bu gözden geçirirken, bu tip haberlere yaklaşırken biraz mantığın sınır dışı olduğu yerlerde biraz daha derinlemesine incelemek gerekiyor galiba. Yani bu konuda bizde bir içgörü vardı. Ali Osman'ın yazdığı. Onun da linkini aşağıda paylaşırız. Birkaç tavsiyesi var. Onlardan birkaçından bahsedeyim. Mesela diyor ki absürt olduğunu düşündüğünüz bir haberle karşılaşırsanız mutlaka kaynağına bakın. Yani burada birileri tıklayıp kaparoza gitse gayet net bir şekilde görecektin ne olduğunu. Bir diğer başlık.
Ben ama burada araya gireyim. Burada sorun şu zaten. Bunun absürt bir şey olduğunu düşünmüyor insanlar. Yani evlilik vergisi hikayesini düşünelim, bekarlık vergisini düşünelim. İnsanlara bu absürt gelmiyor ki. Sorun o zaten. Yani Türkiye'nin ya da dünyanın politik iklimi böyle şeylerin olmasına elverişli dedirtiyor. Yani sorun orada başlıyor. Biraz absürt olduğunu kesinlikle düşünmeye başlasa yani tamam ona bakar. Ama problem zaten absürt gelmiyor olması.
Ama burada şu da var ya, bu kadar da olmaz noktasını bir getiriyor bu konu. Yani çok uç şeyleri tartıştık ve bazıları oldu gerçekten geçmişte. Ama bunun da bu arada
olmayacağını izleyemiyoruz
tabii ki. İşte zaten bu sınır çok ilginç. Evet. O sınırlar ortadan kalktığı için şimdi şunu da söyleyebilirsin. İnsanların anayasa, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına dair bir bilinci yok. Çünkü aslında bunu ispat edebileceğin şey, bunun yanlış olduğunu ispat edebileceğin şey anayasada yazıyor değil mi? Evet. Anayasaya göre zaten böyle bir şeyin yapılamayacağı belli. Şimdi bunun bir sınır çizmesi lazım. Kanunların, yasaların ya da en azından anayasanın bir sınır çizmesi lazım. Ve senin demen lazım ki anayasal hakkım benim ya da anayasanın bana verdiği güvence bana bekarlık vergisi gibi bir şeyin yüklenemeyeceği. Ama sorun bu sınırın ortadan kalkmış olması. Böyle bir sınır yok. Anayasal bir sınır varmış gibi yaşamıyoruz bu ülkede ya da bu dünyada. Dolayısıyla garip olan bir yandan da bu.
Ama bir taraftan bir köşe yazarı da bu olayın ardından çıktı. Şunu yazdı. Bekarlar ne güzel hafta sonu gidiyorlar, tatillerini yapıyorlar.
Yine sınırsız battaniye. Bu kadar hani tamam şimdi ifade özgürlüğü de bu biraz böyle tartışmanın sınırlarını öyle esnetiyor ki herkesin hayatına bu kadar kolay laf söyleyebilme hakkı. Tabii ki insanların da bekar vergisine dair bir gündem oluştuğunda buna inanmamaları garip olabilir belki de.
Yarın birisi de belki diyecek mecliste. Yani bunu evet tartışalım diyecek. Demeyeceğinin garantisi yok. Dediğin gibi bu yasal açıdan bunun bağlayıcılıkların ötesinde tartışmaya da açılabilir. Yani bu da bir ihtimal. Toparlarken aslında Ali Osman'ın başlıklarından gidelim. İnternet sitesinde gittiğiniz sitede hakkında kısmına mutlaka göz atın diyor. Bunun dışında diğer haberlerine bakın bu siteden çıkma. Haber ya da metnin yazarına bakın. Hici üreten internet sitelerindeki yazarlar farklı ve komik rumuzlar kullanabilir diyor.
Bu söylediğin önemli aslında. İnsanların okudukları haberi o internet sitesinde diğer haberlerine bakarak, o haber sitesinde ya da internet sitesinde diğer başka nasıl haberler yer almış bakarak gerçek olup olmayacak olmadığını tespit edebilecekleri bir yöntem de var. Örneğin işte timsah haberi, timsahın tecavüze uğradığı haberi kaporoz linkiyle paylaşılıyordu Facebook'ta. Aslında sadece diğer haberlere bakmak o sitenin hiciv bilgiler üreten bir site olduğunu anlamak için yeterliydi.
Kesinlikle yani birazcık aslında nereden yaklaştığını, nasıl baktığını incelemekte fayda var. Ulusal şaka günlerine yani 1 Nisan'a dikkat edin diyor mesela Ali Osman.
O da bir çok ilginçti. Evet. Bak geçen sene 1 Nisan'da bir haber sitesi bir haber yaptı. Sonra
ismini vermeyelim şimdi.
İsmini vermeyelim. Sonra biz haberin 1 Nisan nedeniyle bir başka yabancı sitede şaka amaçlı yayınlandığını tespit ettik. Sonra altına gidip bu 1 Nisan şakasıdır editi koydular. Sonra bir de üzerine tereyağı gibi üste çıkmaya çalıştılar ve dediler ki işte bu aslında bir Nisan şakasıydı. Siz alıp bunu yanlış diye incelediniz. Biz şaka amaçlı yapmıştık falan. Halbuki bizim yaptığımız yayından sonra bir Nisan şakası.
Tabii canım, bizde zaten arşiv linki vardı yani, orijinal hali.
O zaman bir de son olarak şunu da söylemek gerekiyor. Mesela yabancı kaynaklı haberler. Örneğin uzayda 5 ay kalan astronota 1.4 milyon dolar telefon faturası geldi. Şimdi bu eminim yurt dışında yayınlandıktan 4-5 gün sonra bir gazetede birisi görüyor ve bunu çevirip diyor ki 1.4 milyon dolar fatura geldi diyor. Şimdi bu arada kesin uluslararası fact check organizasyonları bu haberleri alıp incelemiş olabiliyor. Tabii. O yüzden bir de yabancı kaynaklılarda böyle yanına ararken mesela Google'da fact check veya işte
true false
gibi bir arama argümanı geliştirildiğinde oradan da bazı sonuçlar yakalanabilir. Çünkü mesela tabii, bu da eğlenceli ve hemen bunun üzerinden bir sürü
orada
konu olur.
Bizim de kullandığımız gibi Google aramalarında üste çıktığımız için diğer teyit platformları da öyle. O yüzden hani direkt doğru bilgiye ulaşmalarını da sağlayacaktır. Yani o bence de güzel bir ipucu.
Evet, yani yine bütün bölümlerde konuştuğumuz noktaya geliyor. Medya okur yazarlığını her açıdan geliştirmek gerekiyor. Çünkü her seferinde farklı sorunla yaklaşsak da bunlar hepimizin zaman zaman düştüğü tuzaklar ve bu da onlardan birisi. Bolca bu konuda çalışma gerekiyor ve biraz aslında egzersiz gerekiyor. Günümüzde çünkü yanlış haber neredeyse bir sağanak şeklinde bir savunmada geliştirmek gerekiyor.
Şimdi biliyorsunuz bizim Facebook'la bir anlaşmamız var. Biz yanlış, karma, doğru vesaire diye böyle işaretliyoruz ve Facebook'taki kullanıcılar bir haberi paylaştıklarında uyarı alıyorlar. Ve bugün dünyada fact checker'ların tartıştığı şeylerden biri de satir ve opinion dediğimiz şeye Facebook sistemi içerisinde biz aslında hiçbir zaman reyting giremiyorduk. Ama bunun bir tehlike arz ettiği de tartışılıyor. Yani parodi olarak kendini söyleyen ya da satir diyenlerin aslında politik bir ajandası olduğu ve bunu böyle yapıyor olmalarının yanlış bilginin yayılmasına neden olabileceği gibi bir sıkıntı var. Burada farklı görüşler var tabii ama hani bunun da sosyal medya platformları açısından da dikkate alınan ve tartışılması gereken bir şey olduğunu eklemek istedim sadece.
Yakın zamanda sanırım tartışmalarını göreceğiz hep birlikte. TC Trend'i bu hafta da noktalıyoruz. Bizi Spotify, Spreaker, Apple Podcast ve Google Podcast'ten takip edebilirsiniz. destek.teyit.org'dan bize destek olabilirsiniz. Yeni bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.